35'ine yakında basacağı halde yaşından genç, taze gözüküyordu. O adamın birkaç adım ötede, yolun öbür yanında, karşıda oturup durduğunu pekala biliyordu ama başını hiç kaldırmamaya dikkat ediyor, bazen de kahyanın bütün ağırlığıyla ona gözlerini dikmiş olduğunu hissederek evinden içeriye giriyordu. Adam gelinceye kadar bir daha dışarı çıkmıyordu. Onun neden bir düzeye buraya geldiğini, niçin öyle bakıp durduğunu anlıyordu. Bu adamı kendi de unutamıyordu. Bütün kış boyunca da hep onu düşündü. Havalar pek bozunca adam aklına koyduğu şeye rağmen köye gelemez oldu. Karda basıp kuru, yırtıcı poyraz fırtınaları başlayınca kadın belki unutabilirdi. Ama elinde değildi. Unutamıyordu. Bir kere daha yılbaşına ulaşıldı. Geçen seneki yortulardaki gibi kadın şehre gitti, pirinç sattı. Çil çil gümüşleri kağıt para ile değiş tokuş etti. Aradı, yeni bir arzu harcı buldu. Gene kendi adresini kocasının ağzından mektup yazdırdı. Köylülerin hepsi de bir kere daha gelen haberleri dinlediler, kocasının para gönderdiğini öğrendiler. Ama ne etrafındakilerde uyandırdığı haset, ne onlardan işittiği hoşa gider sözlerin hiçbirisiyle de gönlünün benliğinin boşluğunu dolduramadı. Artık kadınlık kibrini kurtarmış olmak da yetmiyordu ona. Mektubun okunmasını durgun bir yüzle, pek umursamadan dinledi. Akşam olunca bu zarfı tuttu ocağın içine, yanan otların arasına atıverdi. Ondan sonra da yattıkları odaya gitti. Masasının küçük çekmecesinden 3 tane daha mektup çıkarıp getirdi. Artık erkeğe gideli ne çok zaman geçmişti. Ne çok. Bunları alevlerin ortasına bırakıverdi. Oğlu birden gördü şaşırarak. "Aa, babamın mektuplarını mı yakıyorsun?" diye haykırdı. Ana gözleri alevlere dikili, ölüm gibi soğuk. "Evet," dedi. Çocuk ağlamayı andıran bir sesle. "Ya nerede olduğunu nasıl biliriz sonra?" dedi. Ana, "Benim aklımda. Hem her vakitten daha iyi aklımda. Hiç unutabilir miyim ki?" diye cevap verdi. Ama boş bir yürecikle yaşanılır mı hiç? Aradan az bir zaman geçince bir gün kağıt parayı gümüşe değiştirmek için vardı, gene kente gitti. Artık kendi başına işini beceriyor, emmi onun yardımını çokluk istemiyordu. Avucunda 10 tane çın çın öten çin gümüşlerle tam dükkandan dışarı çıkıyordu ki mıhlanmış gibi yerinde kala kaldı. Kapının önünde sokakta bir adam duruyordu. Gülümsüyor, üst dudağını okşuyor, sıvazlıyordu. Mal sahibinin adamıydı bu. Sonbahar çıkalı beri onu hiç böyle yakından görmemişti. O sırada etrafında bulunanlar da bir takım yabancılardı. Adam gergin bakışlarla gülümseyerek "Ne işiniz var burada, agözüm?" diye sordu. "Para bozduruyordum," dedi. Birden durakladı. Az kalsın lafına "Kocam göndermişti de" yalanını katacaktı ama bu lakırtılar nedense dudaklarının arasından çıkıp geçmedi ve kadın sustu. Adam şiş göz kapaklarını kaldırarak gözlerini kadının içini okuyacakmış gibi ona dikerek sonra?" diye sordu. Kadın başını eğdi. "Saçlarımı tutturmak için gümüş ya da gümüş suyuna batma bir firketi alacaktım. Kullana kullana benimki aşınmış da dün kırılıverdi," dedi. Farkına varmadan doğruyu söylemişti. Sahiden de firketesi kırılmıştı. Ama böyle hiç tanımadığı kimseler arasında da olsa elin adamıyla bir erkekle sokak ortasında konuşmaktan utanmış, uzaklaşıyordu işte. Hem bu erkek uzun boylu, geniş çeneli, solgun yüzüyle herkesin gözünü çekiyordu. Gelip geçen bakmaya başlamıştı bile. Kadın ilerledi. Adam da arkasından yürüdü. Böylece giderken peşi sıra erkeğin geldiğini hissediyor. Gerçekten dediği gibi yapmazsa ayıp olacakmış sanıyordu. Bunun için de hemen oralarda bildiği küçük bir kuyumcu dükkanına girdi. Tezgahın önünde ayakta durarak gümüş suyuna batmış uzun bakır firketelerden istedi. Adam bandı çıkarıncaya kadar orada elinin altında duran bir çift küpe ile oynamaya, bu gümüş güzel şeyi evirip çevirmeye başladı. Birdenbire Kahya yanı başında dikildi. Kadını hiç tanımamazlıktan gelerek kuyumcuya, "Kaça bu küpeler?" diye sordu. Adam esnaf ağzıyla, "Bir tartayım da dirhemine göre size tam fiyatını keserim," dedi. İpek elbiseli Kahya herhalde mavi hırkalı köylü karısından daha kıymetli bir müşteri olacaktı. Onun için de adam firkete aramayı bir tarafa bıraktı. Erkeğin işine baktı. Kadın bir şey demeden, kıpırdamadan öylece durdu. Sadece erkeğin arada bir şöyle hırsızlamadan fırlattığı çapkın bakışlarını görmemek için başını yana çevirdi. Adam bir elini beline dayamış, garip bir tavırla kuyumcunun ufacık terazide küpeleri tartmasını seyrediyordu. Kuyumcu yüksek sesle, "21 dirhem kadar geldi," dedi. Sonra da sırıtarak, ezilip büzülerek daha yavaştan, "Hazır küpe alırken hanımınıza bir iki tane de yüzük baksanız olmaz mı efendim? Tam küpelere uygun İki güzel yüzüğüm var. Kadın kısmını sevindirecek bundan münasip hediye olamaz." Kahya gülümsedi. Başı dertsiz, gailesiz bir adam kayıtsızlığıyla bol keseden, "Hadi öyle olsun. Onları da ver bakalım," dedi. Sonra gülerek, "Ama bilemedin. Karıma değil bunlar. Bizim hanım öleli 6 ay oldu," diye ilave etti. İyi bir alışveriş yaptığından ağzı kulaklarına varan kuyumcu bir acele yüzükleri de beraber sardı. "Öyleyse bu hediye yeni geline kısmet olsun," dedi. Kahya hiç sesini çıkarmadı. Sadece dalgın dalgın dudağını sıvazladı. Dükkana girdi gireli sanki köylü kadının orada olduğunu hiç görmüyormuş gibi bir hal takınmıştı. Adamın sarıp uzattıklarını aldı, dışarı çıktı. O arkasını dönüp gider gitmez ana kendini tutamadı, içini çekti. Ta kızlığından beri böyle bir küpe ile yüzük takmaya ne kadar hevesli olduğundan adam uzaklaşıncaya adeta bu mücevherleri götürüp vereceği kadına karşı içinde garip bir kıskançlık uyandı. "Tam da hani kocamın gönderdiği para ile ısmarladım," diye övündüğü şeylere benziyordu bunlar. Köyün ayaklı tellalı sırasını düşürdükçe, "Ne vakittir söylediğin şu yüzükler nerede a kardeş? Göster de bir yol biçimini görelim," deyip duruyordu. Ana bazen şaşırıyor, ne söyleyeceğini kestiremiyor. "Kuyumcunun eli pek kalabalık, daha bitiremedi," diyor bazen. "Bir yeri kaldırıp sakladımdı ama şu dakikada nereye koyduğumu aklıma getiremiyorum," diye uyduruyordu. Bu senede gene hınzır kadın kinayeli kinayeli, "Ayol hala takmıyor musun şu yüzükleri?" diye sorunca zavallı ana yeni bir yalan atmış, "İçimden gelmiyor doğrusu. Kocam döndüğü zaman takar takıştırırım," demişti. İşte firketesini alıp topuzuna soktuktan sonra boynunu büküp evin yolunu tutmuştu ki bir dakikada satılıp gidiveren o güzel işlenmiş canım şeylerin hayali gene gözünde canlandı. İçini çekti ve binbir emekle kan terleri batarak kazanılmış paralarını böyle boştan bir süse kıyıp veremeyeceğini düşündü. Hem onun kılığına, kıyafetine kim aldırıyordu ki? Mars'ın olduğu gibi kalsın, kocasındı. Böylece acı acı düşüncelere dalmış, başı yerde şehir kapılarından çıktı. Köylerini ana yola bağlayan daracık kır geçidine saptı. Evini, barkını, akşama yiyeceklerini düşündü. Çünkü yemek yemekten başka ne zevki kalmıştı ki? Birdenbire bu kısa kış gününün alacakaranlığından bir erkek çıktı. Göz açıp kapamak kadar kısa bir an içinde simsiyah, koca bir hayal gibi beliriverdi. Kadının bileğini kendi yumuşak, iri avucu ile bir kıvradı, sıktı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Köylülerin evlerine dönmüş olduklarını bir saatti bu. Gece soğuğu basmıştı. Hava buz gibiydi. Sıkı bir zoru olmadan kimsenin burnunu dışarı uzatacağı akşamlardan değildi. Ama işte o yanındaydı. Bileğini tutmuş sıkıyordu. Ve teninin üzerinde bütün ağırlığını, kuvvetini duyuran bu erkek eli sanki onu sersemleştiriyor, taş gibi dimdik yerine mıhlıyordu. Bir müddet böyle birbirlerine baka kaldılar. Ondan sonra adam öteki boş eliyle cebinden yüzüklerle küpe paketini çıkardı. Kadının avucuna koydu, üstüne parmaklarını büküp bu eli yumdu. Bu süsleri ben senin için aldım. Sadece senin için. Al, senin bunlar, dedi. Lafını bitirir bitirmez de koyulaşan akşam loşlukları içinde şehrin kale duvarı dibinden kayboldu gitti. Kadın elinde mücevherleriyle baka kaldı. Birden kendine geldi. Adamın arkasından. İstemem, dünyada istemem. Olmaz, diye bağırarak koşmaya başladı ama o gözükmez olmuştu. Şehir kapısından tekrar içeri daldı. Daha kapanmamış dükkanların titrek ışıklarında dört bir yanına baktı, durdu ama aradığını göremedi. İçerilere doğru fazla gitmekten de çekiniyordu. Bu alacakaranlıkta Kahya ile karşı karşıya gelmekten utanıyordu. Ne yapacağını bilmeden bocalıyor, durakalmış bekliyordu. Şehir kapısındaki nöbetçi askerlerin bile onun aptal aptal duruşundan canları sıkıldı, bağırdılar. Hey, geçeceksen geç. Kapıları kapatacağız artık. Yeni bir haydutluk türemiş de. Komünist mi diyorlar, nedir? Yeni bir çete varmış ortalıkta. Kadın geçti, evinin yolunu tuttu. Tepeyi aştı, vadiye indi. Biraz yürüdükten sonra mücevherleri göğsüne soktu. Güneş batar batmaz koca pırıl pırıl bir tepsi gibi ay doğdu. Kadın evine vardığı zaman çocukları yatakta, nineyi de çoktan uyumuş buldu. Sadece büyük oğlu uyanıktı. Anasını görünce ''Merak ettim seni bir anne. Karşı çıkacaktım ama çocuklarla nineyi yalnız bırakmak istemedim.'' dedi. Onun sanki kendi büyümüş de erkek olmuş gibi kardeşlerine çocuklar demesi anayı hiç gülümsetmedi bile. Sadece neyse gelebildim işte, öyle de yoruldum ki, dedi. Gitti, biraz yiyecek aldı. Isıtmadan hemen bir iki lokma yedi. Mücevherler hala göğsündeydi. Yemeğini bitirince göz ucu ile yatağa baktı. Mumun titrek ışığında artık büyük oğlunun da uyumuş olduğunu gördü. Arkasını yatağa çevirdi. Masanın başına oturdu, göğsünden ipek kağıda sarılı küçücük paketi çıkardı, açtı. Yüzükler bembeyaz pırıltılarla ışıldadılar. Küpelerde üçer tane ince zincir, bu zincirlerin her birinin ucunda da başka küçük gümüş süsler sallanıyordu. Yakından görmek için ana bunları katı, sert ellerinin içine aldı, baktı. Zincirin birinin ucunda minnacık bir balık, ötekinde ufacık bir çan, üçüncüsünde de sivri bir yıldız takılıydı. Kim bilir ne göz nuru dökülerek yapılmış bu ince içli canım şeyler herhangi bir kadını bile sevindirebilirdi. Nerede kalmış ki onu zavallı ananın çatlak, katı avuçları hiçbir zaman bu kadar cici güzel şeyler tutmamıştı. Bir müddet elindekileri hayran hayran seyretti, içini çekti. Ondan sonra da ne yapacağını, o adama bunları nasıl geri vereceğini bilemeden paketi kapattı, sardı. Ama çocuklarının yanına yorganın altına girince bir türlü gözü uyku tutmadı. Gecenin buz gibi nemli ayasında her tarafı donmuş titrerken yanakları ateş gibi yanıyordu. Sabaha karşı ancak biraz kalabildi. Rüyasında da ışıl ışıl parıldayan bir şeyler, etine değen, basan, çok sıcak bir erkek eli gördü. 10. Bölüm. O yılın ilkbaharında Kahya'ya hiç rastlamadı ama yine de bir türlü aklından gitmiyordu. Onu unutamıyordu. Yaz başlarında bir gün adam çıka geldi. Buğday başakları altınlaşmış, kadında fidelik pirinçleri yetiştirme işini bitirmişti. Eve yakın bir yerde zümrüt rengi dört köşe tarlalar içinde yeni filiz veren taneler yemyeşil taze sapçıklarını titretiyorlardı. İhtiyar nene oturduğu yerden böyle yeni çıkmış yeşilliğe üşüşmeyi pek seven kuşları kışkışlıyordu. Ana bütün bu günlerde yalnız kalmış, için için yanarak sonsuz bir bezginlikle didiniyordu. Tam yaz başlarında mis gibi kokular getiren iç ısıtıcı bir gündü bu. Cırcır böceklerinin sevişme çığlıkları en keskin perdelere kadar yükselerek çıkıyor, sonra sesler birden baygınlaşır gibi alçalıyor, duruluveriyordu. Güneş ateşini, ışığını vadinin koynuna, köyün biricik yoluna kaynar bir şarap gibi döküyordu. Gökten vuran sıcağı sanki yer ayna tutuyordu. Havanın kendisi bile oynuyor, sıçrıyor, ötüyor gibiydi. Küçük çocuklar çırçıplak terden parıldar bir halde koşuyor, oynuyorlardı. Hiç rüzgar yoktu, yaprak kımıldamıyordu. Ana kapısının eşiğinde ayakta durmuş, kendi kendine yaz başlarında birdenbire bastıran, hiç bu kadar boğucu, nefes tıkayan bir sıcak görmediğini düşünüyordu. Küçük oğlan dereye koştu, suyun içine girip oturdu. Gülmekten katılıyor, avaz avaz bağırarak arkadaşlarını yanına çağırıyordu. Ağabeyi sırtından ceketini çıkarıp pantolonunun paçalarını sıvadı. Başına babasından kalma geniş kenarlı eski hasır şapkayı geçirdi. Mısır tarlasına doğru yürüdü gitti. Kız karanlık bir kıyı bucak bulacağım diye evden bile çıkamıyordu. Ana onun dertli dertli içini çektiğini duydu. Sevinen sadece ihtiyar nineydi. Apaydınlık güneşli bir yere oturdu. Buruşmuş, pörsümüş vücuduyla yarı beline kadar çırçıplak soyundu. Kurumuş, deri parçaları gibi sallanan memelerine, sızlayan kemiklerine azıcık can girsin diye kendini güneşe verdi. Gelinini görünce düdük sesiyle, "Ah şu canım yaz, yaz geldi mi öleceğim diye tasalanmak, korkmak kalmıyor artık. Güneş kanıma, iliklerime dinçlik, dirilik veriyor. Gücüm kuvvetim yerine geliyor. Ah ihtiyarlık kızım, ah!" diyordu. Ama ananın bu boğucu sıcağa dayanacak hali yoktu. Ona içinin ateşi, yangını yetiyor da artıyordu bile. İşte gene damarlarının içinde adeta kanının fıkır fıkır kaynadığı bir gündü bu. kendini dışarı atmaya karar verdi. Gidip pirinçleri sulayayım, güneş kavuracak gibi. Ne kızgın, dedi. Çapasını aldı, omuzuna iki boş kova astı. Pirinç bitelerinin biraz üstünden geçen bir dere daha vardı. Oraya doğru gitti, yürümek iyi gelmişti. Hava sanki sokaklardaki kadar boğucu değildi. Biraz dirildi, rahatladı. Yolda kimseye rastlamadı. Çünkü o saatte erkekler yemek üstüne evlerinde biraz şekerleme yapar, dinlenirlerdi. Şayet köylülerden biri daha hamara çıkayım diye tarlasına gitmiş bile olsa, çalışamadan bir ağacın altında uzanır, sinekler rahat versin diye yüzünde ya mendili ya da hasır şapkası muhakkak uyuyakalırdı. Yanı başında da camısı kafasını toprağa eğmiş, yakıcı sıcağın altında uykudan büsbütün bulanmış, patlak gözlerle yemiş getirip dururdu. Lakin ana açık havada kavurucu güneşe dayanıyordu. Razıydı. Ne de olsa bu sıcak gökyüzünden doğuyordu. Dört duvar arasındaki cehennemden, damarlarının yangınından elbette daha iyiydi. Pirinç filizlerini çapaladı. Dört köşe dört köşe ayrılmış tarlaların en başındakinin kenarını açtı. Bir çukur kazarak birbirine bağladı. Sonra da bir sırık ucundaki boş kovalarını dereye daldırdı. Arka arkaya bu çukura boşalttı. Bu işi üst üste birçok defalar tekrarladı. Toprağında rengi koyulaştı, nemli bir hal aldı. Kadın yaptığı işi aç, susuz kalmış bir canı beslemek, diriltmek gibi sayıyordu. Böylece çalışırken bir an durdu. Doğruldu, kovaları elinden bıraktı. Azıcık soluk almak için gitti, derenin kenarına oturdu. Şöyle köye doğru bir baktı. Kendi evlerini hemencecik buldu. Bir erkek kapılarında durmuş, nineyle konuşuyordu. Ondan sonra da kendi bulunduğu tarafa doğru yürüdü. Biraz yaklaşınca kadın onu tanıdı. Mal sahibinin adamıydı bu. Daha hala mücevherleri geri verememişti. Utandı, başını eğdi. Ve bu lakırtıyı adamı kırıp incitmeden nasıl açacağını düşündü. Böyle güpegündüz tekrar eve koşup paketi alıp getirmeyi doğru bulmuyordu. Biri görebilirdi. Yahut nine uyanır, üstüne görev olmayan şeylerdeki kurnazca sezişiyle hemen bir şeyler fark edebilirdi. Ana gittikçe yaklaşıyordu. Ananın iyice yanına gelince kadın ağır ağır yerinden kalktı. Çünkü o hem adamdan daha aşağıdaydı, hem de kadın kısmı erkek önünde daima ayakta durmaya mecburdu. Adam gelişigüzel bir şey söyleyiverdi. Şöyle buğday başaklarını bir görmeye geldim hemşire. Bu yıl mahsulü nasıl olacak diye bakayım dedim. Bunu söylerken gözlerinde yiyecekmiş gibi kadına dikmiş bakıyordu. Sıcaktan epey açık saçıktı da. Sırtında bir gömlekle vücuduna sımsıkı yapışmış, yer yer yamalı eski mavi bir şalvar vardı. Adam tekrar tepeden tırnağa onu süzdü. En sonunda gözlerini çıplak esmer ayaklarına dikti. Kadın kendi kendinden ürkmüş gibi bir halde, halecanlı, kesik kesik bir sesle ''Tarlalar öte yanda, gidin bakın'' dedi. Adam yerinden kıpırdamadı. Şöyle uzaktan baktı ve ancak şehirlilerin ağzından çıkabilecek yarı şaka bir hikmet savurdu. ''Şimdilik görünüşleri pekala ama böyle şeylerde peşin pazarlık olmaz.'' Sakalımız ak mı, kara mı, düşer önümüze görürüz, dedi. Sonra da cebinden küçük bir defter çıkardı. Bir değnekle cızır cızır bir şeyler yazdı. Ana hiç böylesini görmemişti. Arzuhalci gibi mürekkebe filan batırmadan, nasıl da kendi kendiliğinden kara kara bir şeyler yazabiliyordu bu değnek. Kadın merakından hem de için için böbürlenerek adamın yazısını seyretti. Böyle okuma yazma bilir efendiden bir adamın yasak haram bir şey de olsa onu seçip beğendiğini görür de böbürlenmez miydi ya? O gün şu mücevherlerin lafını açmaktan vazgeçti. Adam da yazısını bitirdi, gülümsedi, dudağını sıvazladı. Vaktim varsa sizin arpa ektiğiniz tarlayı bir yol gösteriver bana. Hep şaşırıyorum. Şu emoğlunuzun yeriyle karıştırıyorum, dedi. Kadın galiba boş bulundu. Bizimki öte yanda, dağın arka tarafında, dedi. Sonra da gözlerini yere indirerek çapasını alıyormuş gibi yaptı. Adam bir şeyler anlatmak isteyen kurnazca bir sesle "Ya öyle mi? Dağın arkasında ha?" diye tekrarladı. Gene de geniş, yumuşak eliyle dudaklarını sıvazlayarak gülümsedi. "Hadi ya, öyleyse yol göster," dedi. Çapkın pırıltılarla yanan gözlerini kadına dikmiş, onu büyülüyor gibiydi. Bu bakışlar onu sarstı, harekete getirdi. Hemen elinden çapasını bıraktı. Yolda erkeklerle gidilirken adet olduğu gibi adamın birkaç adım arkasından yürümeye başladı. Güneş bütün kızgınlığıyla üzerlerine vuruyordu. Açıklı koyulu, kilimler gibi serili, yumuşak, yemyeşil otlar ayaklarını sıcak sıcak sarıyordu. Biraz yürür yürümez bu yakıcı güneşin altında kadın içinin hoş bir baygınlık geçirir gibi ezildiğini duydu. Sebebini anlamadan, anlamaya da çalışmadan şu önünde giden adama bakmaktan ne kadar hoşlanıyordu. Onun terden parıldayan kalın, kuvvetli ensesine, ince hafif bir kumaştan yapılma uzun elbisesi altında kımıldayan bacaklarına, sırtına, beyaz çoraplı, siyah keten iskarpinli ayaklarına baktı. Baktı ve hiçbir şey demeden sessiz sessiz çıplak ayaklarla arkasından yürüdü. Adama yaklaştıkça burun deliklerini aça aça ondan vuran kokuyu içine çekiyordu. Bu öyle lavantaya benzemeyen erkeğin bütün varlığından, etinden, terinden sızan keskin bir kokuydu. Kadın bunu burun deliklerinden ta iliklerine kadar çekince içini öyle bir istek dalgasıdır kapladı ki adeta kendinden ve neye doğru gittiğinden ürktü. Otların sarıp kapladığı dar geçitte duruverdi. Kuvvetine pek güvenmeyen bir sesle. "Aa, iyi ki aklıma geldi. Bizim ihtiyar nineye bir şey verecektim. Nasıl da unuttum," dedi. Adam dönüp yüzüne bakar bakmaz da dili dolaşarak içinden coşup taşan sonsuz bir erkek isteğiyle titreyerek birden hemen "Çok gerekli bir şeydi, çok," diye kekeledi. Ters yüzüne dönüp hızlı hızlı uzaklaşmaya başladı. Adam gözleri ona dikili yerinde kala kalmıştı. Kadın doğru eve gitti. Kimse fark etmeden sessizce kapıdan içeri girdi. Herkesin içi geçmiş, bir yere kırılıvermişti. Vakit ilerledikçe daha bunaltıcı bir sıcak basıyordu. Yolun öte yanında komşu yenge oturduğu yerde ağzı açılmış uyuyordu. Son doğan yavrusu memesinin üstünde dalıp gitmişti. Burada da ihtiyar nine hala yarı beline kadar çıplak, çenesi önünde düşmüş, horlayıp duruyordu. Küçük kız boğucu odadan çıkmış, başını yastık yaptığı serince bir taşa dayamış, kıvrılmış, uyukluyordu. Mini mini kardeşi de söğüdün altında, anasından doğduğu kılıkta upuzun yayılmış yatıyordu. Hava değişmiş gibiydi, bulanıyordu. Sıcak arttıkça ortalık büsbütün sessizleşiyor, çıt çıkmıyordu. Dağların tepelerinden canavar biçimli kara kara dolu bulutlar belirmeye, yükselmeye başladı. Ama gene de sanki içlerinden ışıklanıyor gibi kenarları dilim dilim gümüşü zırhlarla işlenmiş, pırıldıyor, günün uçsuz bucaksız, sıcak dilsizliği içinde sanki bir böcek vızıltısı, bir kuş sesi bile boğuklaşıyor, duyulmaz oluyordu. Ama ana hiç de uyuyacak halde değildi. Loşça, sessiz odadan içeri girdi. Gitti, yatağın üzerine oturdu. Şakakları atıyordu. Sanki güçlü, kuvvetli vücudunun, yanan bağrının bütün kanı oraya çıkmış, toplanmıştı. Artık çektiğinin ne çeşit bir dert olduğunu biliyordu. "Hastayım ben," diye tutturan sinir kumkuması şehirli kadınlar gibi kendi kendini aldatmaya çalışmıyordu. Duyduğunun ne tür bir şey olduğunu kendinden saklayacak kadar çapraşık bir ruhu yoktu. Sadece basit bir dişiydi. Onun içinde ömrünce hiç duymamış olduğu bir korku ile titredi. Çünkü içinin bu susuzluğunu, açlığını şey etmezse delireceğini anlıyordu. Artık erkekten kaçmak, onu itmek, istememek çarelerini bile düşünecek halde değildi. Çünkü artık görüyordu. 4. kasetin sonu.